Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 27. Ayrım. Annem İstanbul'da benim Mehmet'le buluşmalarımı önlemek için haftalar boyunca helak olmuş, Eylül sonunda mecburen Ankara'ya evine dönmüştü. Anneanneme çok sıkı tembih etmişti gözlerini açması, Mehmet'in etrafta dolanmasını önlemesi için. Annem kurda kuzu teslim ettiğinin farkında değildi. Çok varlıklı bir ailede, konaklarda, köşklerde büyüyen anneannem, paranın gücünü annemden çok daha iyi biliyordu. Osmanlı'nın hüküm sürdüğü dönemde varlıklı ve nüfuzlu bir aileye doğmuş, Cumhuriyet döneminde orta halli olmaya boyun eğmiş, son yıllarda maddi sıkıntıları giderek artmış, geçim derdi her geçen yıl enflasyonla birlikte çekilmez boyutlara ulaşmıştı. Biricik torunu olan benim, sitaresinden daha müreffeh bir yaşam sürmemi istiyordu. Ailesinin çok zengin olduğunu öğrendiği Mehmet'e anneannem annemin gözüyle bakmadı. Ben son senemde yatılı değil, gündüzlü öğrenciydim. Sabahları okula Nişantaşı'ndaki kızları toparlayan taksiyle gidiyor, dönüşte yanımızdaki apartmanda oturan sınıf arkadaşım Ayşe Manioğlu'nun özel arabasıyla geri dönüyordum. Sözde öyle dönüyordum. Aslında her okul çıkışında Mehmet çoğu kez Yılmaz'la birlikte sarı arabasıyla kapıda beni bekliyordu. Önce Emirgan'a uzanıyor, birer çay içiyorduk. Dönüş yolunda direksiyona Yılmaz geçiyor, Mehmet'le ben geniş ön koltukta el ele oturuyorduk. Mehmet'le neredeyse yapışık yaşayan Yılmaz'ın, Mehmet'in arkadaşı değil de babasının şoförü olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Yılmaz gerçekten çok efendi bir insandı ve Mehmet'le arkadaşlığından dolayı muhasebeye geçirilmişti. Şoförlük yapmıyordu artık. Çalışmaları gereken saatlerde Yılmaz ve Mehmet her gün kolejde olmak için iş yerine ne mazeret uyduruyorlardı sormak hiç aklıma gelmedi. Ben okuldan çıktıktan 1,5 saat sonra evde oluyor, derslerime oturuyordum. Anneannem hiç geç kalmadığım için beni eve Mehmet'in getirdiğinin farkında bile değildi. Ama benim bir de halletmem gereken hafta sonları vardı. Cumartesileri sinemaya gitmek ve saat 6.30'da evde olmak bana yetmiyordu. Ara sıra da akşam yemeğine çıkmak istiyordum ki buna asla izin yoktu. Sonunda anneanneme açılma kararı aldım. Anneannem bu konularda annemden çok daha sakin ve makul biriydi. Titizlikle, temizlikle ve mikropla bozmuş olmasının dışında başka kusuru yoktu benim gözümde. Üstelik Mehmet'e annem gibi karşı olmadığını da hissediyordum. Bak anneanneciğim dedim. Son sınıfta okuyan kocaman bir kızım ben. Seneye Amerika'ya gidebilmek için okullara başvurdum. Notlarım yüksek, burs bulabilirim. 18 yaşımı doldurduktan sonra burs bulabildimse beni buralarda kimse tutamaz. Sizleri çok seviyorum ama beni boğuyorsunuz. Nefes aldırmıyorsunuz. Böyle giderse beni kaybedeceksiniz. Ne yapalım istiyorsun? Sokağa mı salalım seni? Bütün arkadaşlarımın aileleri gibi olun. Lafı nereye getirmek istiyorsun dedi anneannem. Şu Mehmet var ya, çorap fabrikatörünün oğlu mu? O işte. Bir akşam kızlı erkekle arkadaşlarımızla birlikte yemeğe gitmek istiyoruz Hilton'a. Olmaz. Pekala dedim. Ama yüzümde nasıl bir ifade belirdiyse anneannemin ikinci lafı saat kaçta döneceksin? 9'da evde ol oldu. 9'da evde olamam anneanne. Mümkün değil çünkü lokanta zaten 8'de açılıyor. Ama saat 12'den geç kalmam. Olmaz. 10'da evde ol. 11. 11'i bir dakika geçirirsen kalkar lokantaya gelirim bilmiş ol. Hem de çok iyi biliyorum dedim, partilerden, çaylardan, ailem tarafından toplanmış biri olarak. Mehmet yemeğe çıkacağımız akşam elinde bana bir yaka orkidesi, Anneanneme de bir kutu çikolatayla eve geldiğinde anneannemle tanıştılar. Ben saat tam 11'e 10 kala evde oldum. Anneannem Mehmet için pek efendi bir çocuk dedi. Kız isteme. Annem odasında yatağına sırt üstü uzanmış, kimseye cevap vermiyordu. Kızım kalk şu yataktan dedi anneannem. Vallahi beni deli edeceksin Sitare. Kadınlar asansöre binmişlerdir bile. Haydi kalk. Anneannemin kadınlar dediği Mehmet'in annesi, teyzesi ve ablası Tomris'ti. Beni istemeye geliyorlardı. Biz sadece annesi gelecek zannederek annem, anneannem, ben ve üzerime abanan Hacer pencereye üşüştük sokağa bakarken. Siyah Buick'in Narmanlı'nın kapısına yanaştığını ve içinden 3 adet astraganlı hanımın indiğini görmüştük. İşte o zaman annem bir koşu odasına gitti ve yatağına sırt üstü devrildi. Kızını vermek istemiyorsan daha üniversiteye gidecek dersin. Bir mazeret bulursun. Kalk şimdi, haydi. Sen olmadan olmaz. Ayıp denen bir şey var. Annem kımıldamadı bile. Kızım, ben sana demedim mi içme şu viskiyi? Alışık değilsin gündüz vakti içkiye. Hay Allah müstahakkını versin Sitare. Ne var bu kadar heyecan yapacak? Anneannem annemi çekiştirirken zil çaldı. Hacer peşinde anneannemle kapıya koştu. Ben annemle odada kaldım. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Ayşe'nin anneannesiyim, diyordu anneannem. Annem aniden ifadesiz bir yüzle robot gibi kalktı yataktan, yukarı sıyrılan eteğini çekeledi ve dışarı çıktı. Onun boşalttığı yatağa bu sefer ben uzandım. Konuklarımızın gelmesinden az önce kapı çalınmış, sayamayacağım kadar çok beyaz gülden derlenmiş bir buket gelmişti Mehmet'in kartvizitiyle. Gülleri sığdıracak genişlikte vazo bulamamıştık. Allah'tan boyları uzun değildi. Dedemin Limoges marka yemek takımının çorbalığına koymuştuk. Yıllardır büfedeki yerinden çıkmamış kasenin kalıplaşmış tozunu ancak ıslak bezle alabildikten sonra. Annem gereğinden fazla heyecanlıydı. Bir misafir gelir de ikram edilir diye kaçakçıdan alınan ve neredeyse 2 yıldır kapağı açılmamış viskiyi içki dolabından çıkartıp bardağa bile koymadan bir fırt çekmişti. Olaylar onun kontrolü dışında gelişiyor, vaziyete hakim olamıyordu. Zengin piç kurusu benimle gönül eğlendirmeyecekmiş ki. Annesi beni istemeye geliyordu. Söyleyecek lafı kalmamıştı annemin. Beyaz güllerden düşen bir iki tomurcuğu atmaya kıyamamış, suya koymuştum. Şimdi tam karşımdaki küçük vazodan bana bakıyorlardı ve adeta soruyorlardı. Ne yapıyorsun sen? Bilmiyordum ne yaptığımı. İçerideki kürklü kadınlar beni istemeye gelmişlerdi. Aralarından sadece Mehmet'in annesini tanıyordum. Çünkü 2 hafta önce evlerinin önünde Mehmet cüzdanını yukarıda unuttuğu için 2 dakikalığına durduğumuzda Mehmet'le birlikte arabaya gelip benimle tanışmıştı. Geçtiğimiz hafta ise beni istemeye geleceği haberini yollatmıştı anneanneme rahmetli Sacide teyzenin annesinin vasıtasıyla. Cemile teyze anneannemin başının etini yemiş olmalıydı. Lemoşum aile pek zengin. Lemoşum bu çocuğun annesi İstanbul sosyetesinin göz bebeğidir diyerek. Komşumuzdan edilen telefonla annem İstanbul'a çağrılmıştı acilen. Şimdi annem güveni zamanında babamın gözüne sokamadığı için karalar bağlıyordu ama iş işten geçmişti. Bu gidişle ben okulu bitirince Mehmet'le evlenecektik. Evet, çünkü Mehmet bana birlikte üniversiteye gideceğimize dair söz vermişti. Önce git babanla konuş demiştim. Konuşmuş. Babası da onun yarım bıraktığı üniversiteyi bitirmesini istermiş meğer. Ben evlenmekten çok üniversiteye gitmek istiyordum. Üniversiteye annemle babamdan uzak bir şehirde gitmek istiyordum ki eğlenebileydim de. Eğlenmek benim için dans edebilmekti. Dans ancak akşamları ediliyordu gece kulüplerinde. Biriyle evlenmezsem nerede dans edecektim ben? Üniversiteye Ankara'da gidersem sürekli annemle babamla cebelleşecektik. İstanbul'da gidersem başıma anneannemi dikeceklerdi. Beni tahsil için yurt dışına yollamaya parasının yeteceğini sanmıyordum babamın. Eğitim bursunu ancak Amerika'da bulabilirdim. Oraya da çok uzak diye yollamazlardı. Tek bir seçenek kalıyordu. Mehmet'in evlenme teklifini kabul ederek hem okumak hem de eğlenmek. Çünkü ikisini de delice istiyordum. Her ne kadar birbirleriyle alakalı görünmeseler de ders ve dans aynı değerdeydi benim için. Üniversiteyi bitirmeyi, okumayı sevdiğim, öğrenmeye çok açık olduğum ve ileride kendi ayaklarımın üzerinde durabilmek için istiyordum. Dans etmeyi de müzik içimden geçtiği, dans etmek beni sonsuz mutlu ettiği için. Evlenmek, şartlar değişik olsa bekleyebilirdi ama kendimi teselli etmeye çalışıyordum. Her kız eninde sonunda evleniyordu. Biz de nasılsa ileride bir gün Mehmet'le evlenecektik. Ne diye çile çekeydik ayrı şehirlerde üniversite bitecek diye madem birlikte okuyabilecektik? Anneannem odaya geldi. Senin de annenden farkın yok. İkiniz de delisiniz dedi. Çabuk kalk o yataktan, toparlan, saçını başını tara, içeri gel. Kahveleri sen getireceksin. Asla getirmem. Pekala, sadece içeri gel. Seni sorup duruyorlar. Ders çalışıyor deyin, yarın sınavın var. Saçmalama dedi anneannem, zehir zemberek yeşil gözlerini aça aça. Kalktım yerimden, kendi odama geçerken yüzüne biraz allık sür dedi. Hortlak gibisin. Ayrıca çok hoş insanlar. Boşuna korkuyorsun. Kim korkuyor, ben mi dedim dudak bükerek ama dizlerim titriyordu. Ben allık sürüp saçlarımı taradıktan sonra salona giderken kapı çaldı. Amcamın karısı Ecla yengem geldi. Salona birlikte girdik. Kendini Boşnak Prensi'nin karısı zanneden ve bu yüzden aramızda hep dalga geçtiğimiz Ecla yengem, Avusturya-Macaristan İmparatoriçesiymiş gibi bir edayla elini uzattı. Hanımefendi dedi Mehmet'in annesine. Sizi müşterek dostlarımızdan hep duyuyordum. Tanışmak bugüne nasipmiş. Kimseye burnundan kıl aldırmayan kadın o eda karşısında boş bulunup ayağa fırladı yengemin elini sıkmak için. O kalkınca ablası ve kızı da kalktılar. Annem kulağıma eğilip çok kısık bir sesle Tuşe dedi. Yanakları al al olmuştu, gözleri de pırıl pırıldı. Viski anneme ne kadar iyi geliyor diye düşündüm. Ara sıra ona viski içirmeliyim. Mehmet'in annesi, teyzesi ve ablası benimkilerle o gün çok anlaştılar, çok eğlendiler. Bir sürü müşterek ahbap keşfettiler, bazılarının dedikodusunu yaptılar ve günün sonunda beni babama bile sormaya gerek duymadan Mehmet'e verdiler. 2 hafta sonra da Mehmet ve annesi Ankara'ya beni bir de babamdan istemeye gittiler. Babam o sırada yeni kurulmakta olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin inşaatlarının başındaydı. Sıkıntılı günleri geride kalmış gibiydi ama babamın ne zaman kiminle takışacağı belli olmadığı için annem diken üzerindeydi. Sosyal apartmanından çıkıp Kavaklıdere'de bahçe içinde 2 katlı bir evin üst katına taşınmışlardı. Çok zevkli olan annem evi çok güzel döşemişti. Evin şömineli bir salonu, kır manzaralarına açılan bir balkonu vardı. Anneciğim nihayet gönlündeki eve kavuşmuştu. Üstelik alt katta da evin sahibi olan sevgili arkadaşı Nazlı Başan oturuyordu. Annemin o akşam Mehmet'le annesini içine sinen yeni evinde gönül rahatlığı ile çok iyi ağırladığına eminim. O tanışma yemeğinden sonra babamdan bana gelen mektup, "Ma çocuğum," diye başlıyordu ki bu iyiye işaretti. Mehmet'le tanışmalarını, neler konuştuklarını ve annemin peynir suflesinin çok beğenildiğini anlatıyordu. Mehmet göründüğü kadarıyla terbiyeli bir çocuktu ama hakkında tahkikat yaptırtacaktı. Bir de soruyordu bana, Niçin Mehmet? Hemen kaleme sarıldım. Sevgili babacığım, yalvarırım tahkikat yaptırmayın. Bu çok onur kırıcı bir şey. Mehmet'in kulağına giderse rezil olurum. Onlar benim için yaptırsalar senin hoşuna gider mi? Ben duysam o an evlenmekten vazgeçerim. Senden rica ediyorum, tahkikat yaptırma diye yazdım. Niçin Mehmet sorusunu ise yanıtsız bıraktım. Birkaç ay sonra okulun kış tatiline rast gelen Şubat ayında Ankara'da Kavaklıdere'deki evimizde Mehmet'in doğum gününde nişanlandık. Ben nişanın Süreyya'da değil de illa baba evimde olması için çok ısrar ettim. Hem yeni evimiz böyle bir tören için çok müsaitti hem de böylece babamı gereksiz bir masraftan kurtardığımı düşünüyordum. Babam nişan öncesinde İstanbul'a geldi ve birlikte Mehmet'in annesinin terzisi muhalladan hem benim nişan elbisemin kumaşını hem de annem için gri bir dantel aldık. Annem her zamanki gibi ona aldığımız danteli beğenmedi. Yaşamı boyunca kendine hediye edilen hiçbir şeyi beğenmedi annem. Ama kumaşa dünyanın parası ödenmiş olduğu için diktirmek zorunda kaldı. Mualla hanım nişan elbisemi dikmek için çok ısrar etmiş, ben neredeyse gözyaşlarıyla direnmiştim. Nişan elbisemi ya Sabiha ya da Ruhiye teyzelerden biri dikmeliydi ki elbise bana uğurlu gelsin. Benim beyaz tafta üzerine aplike edilen lacivert dantel elbisemi İstanbul'da Ruhiye teyze, annemin elbisesini ise Ankara'da Sabiha teyze dikti. Benim ve Mehmet'in ne kadar akrabası varsa nişan için Ankara'ya taşındılar. Bala eniştem, Sabahat ve Suat teyzelerim ile Filiz, Volkswagen'leriyle Ankara'ya gelirken yolda kaza yaptılar. Onlara bir şey olmadı ama araba haşat oldu. Tersine dönmüş arabanın penceresinden Suat teyzemin büyük göğüslerinin teker teker çıkarılışını dinlerken katıla katıla gülerek biraz ayıp ettiğimi hatırlıyorum. Bu daha çocuk, biz bunu nasıl kocaya vereceğiz Muhittin demişti annem. Ben seni aldığımda senin de pek farkın yoktu Sitare diye yanıtlamıştı babam. Evdeki nişan töreninden sonra arkadaşlarımla hep birlikte Süreyya'ya dans etmeye gittik. Kapıdan çıkarken kaçta geleyim gibisinden babamın yüzüne baktım. Bir yıl önce Işıl'ın aynı yerdeki nişanı için bana çektirdiği eziyeti hatırladığımı bilmiyorum ama bana sen artık nişanlı bir kızsın. Ne zaman döneceğine kendin karar ver maço dedi babam. Babama içimden işte bunun için Mehmet baba diye fısıldadım. Kendi hayatıma sahip olmak için ama seni o kadar çok seviyorum ki seni üzmemek için bunu sana hiç söylemeyeceğim. Duyamadım canım ne dedin? Merak etme baba çok geç kalmayız dedim. Yıldızı düşük bir yıl. İlginç bir yıldı 1961. Ara Güler, İngiltere'de yayımlanan Fotoğraf Annuel'de dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak o yıl yer almış. Devlet Planlama Teşkilatı, Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ankara Meydan Sahnesi, Kent Oyuncuları, Adalet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye İşçi Partisi hep o yıl kurulmuştu. İlk Türk otomobili devrim de o yıl üretildi. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kanunu o yıl kabul edildi. Türkiye'nin ortak pazara Avrupa Birliği'ne katılma daveti o yıl reddedildi ve Cumhuriyet tarihimizin alnından lekesi bugüne dek silinememiş korkunç hata o yıl yapıldı. Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Başbakan Adnan Menderes hakkında verilen ölüm cezaları, tutuklu bulundukları İmralı Adası'nda 16 Eylül günü 1961 yılında yerine getirildi. Ben idamlar sırasında yurt dışındaydım. Bu korkunç haberi gazetelerde okuduğum zaman 27 Mayıs öncesi sokak nümayişlerine katılan, darbe günü sevinçten uçan ben neredeyse baygınlık geçiriyordum. Günlerce yemek yiyemedim. Kabus görmeden uyku uyuyamadım. Ben bu haldeysem idam edilenlerin aileleri, yakınları, dostları ne haldeydi kim bilir? 27. ayrımın sonu. Sayfa 239. Devamı 28. ayrımda.